Ayrım 12.
Diplomatların ve bürokratların hanımları at yarışlarına en şık tayyörlerini ve şapkalarını giyerek geliyorlardı. Pazar öğlen yemekleri çiftlikte yeniyordu çoğu kez. Herkes herkese aşinaydı. Kocaman bir aile gibiydi Ankara. Yeni şehrin Çankaya'ya uzanan geniş caddesinin iki yanına yazın gölge veren ıhlamur ağaçları dikilmişti. Ankaralılar bu caddede yürüyüşe çıkarlardı. Yeni şehirde kasap, manav, bakkal gibi temel ihtiyaçları karşılayan dükkanların dışında tek bir manifaturacı ve bir de özen pastanesi vardı. Hanımlar diğer ihtiyaçlar için otobüse binerek ulusa gitmek zorundaydılar. Kumaşçılar, ayakkabıcılar ve ev gereçleri için dükkanlar uluslardı. Ne yazık ki Ankara yeni yüzyılın şehri olma imkanını elinden kaçırmıştı. Harf ve kıyafet devrimlerini yapmaya, padişahlığı ve hilafeti kaldırmaya gücü yeten Atatürk, milletler arası bir yarışmayı kazanarak şehri planlamaya hak kazanan Profesör Jansen'in şehir planını gerçekleştirememişti. Çünkü Türk insanı maddi menfaatlerine dokunulacağını sezdiği anda her engeli yıkmaya hazır aç bir kurda dönüşüyordu. Profesör Jansen, bir şehir planını tatbik edebilecek kadar kuvvetli bir idareniz var mı diye sormuştu Atatürk'e. Vatanı yeri düvenin elinden kurtarmış, bir orta çağ saltanatını yıkarak yerine bir yeni çağ devleti kurmuşuz. Bir şehir planını tatbik edecek gücünüz olup olmadığını ne cüretle soruyor bana diye düşünmüştü Atatürk. Elbette. O zaman size şehircilik sanatının son örneklerini getireceğim. Dünyaya bir örnek vereceksiniz. Atatürk bulvarına otomobilleri ayırdım. Yan yollar bu caddeyi ancak yarım kilometrede bir kesecekler. Binaların bu caddeye kapısı olmayacak. Arabalar 100 kilometre hızla seyredebilecek. Yan yolların her biri caddeyi bir bloka bağlayacak. Tıpkı araba yolu gibi blokların arkasında da yayalar için yemyeşil bir yolunuz olacak. Trafik polisine hiç ihtiyacınız kalmayacak. Atatürk neşe içinde dinliyordu. Ankara örnek bir şehir olabilecekken ufuksuz bayındırlık bakanlarının inatçı bir bilgisiz belediye başkanları ile arsa yatırımcılarının gadrine uğramıştı. Zamanın bayındırlık bakanı kendine bağlı yüksek mühendis mektebi diplomalılarına ucuza gar binasını yaptırıvermiş, belediye başkanı Nevzat Bey, ben Malatya'da dağ başlarına yollar yapmışım, yani sen bana şehir içinde sokak yapmayı mı öğretecek diye tutturmuştu. Her şeye rağmen Ankara yine de temiz, ağaçlı ve az çok planlı bir şehirdi. İlkbaharda mis gibi leylak ve yasemin, sonbaharda ise ıhlamur kokardı. Akşamları Ankara Sosyetesi'nin buluşma yeri Ankara Palas'tı. İlk gidenler bir masaya oturur, daha sonra Atatürk mahiyetiyle gelir ve masa diğer gelenlere de yer açmak için büyüye büyüye 40 kişiyi barındırmaya başlardı. Masada genellikle günün politikası konuşulurdu. Süreyya'nın Ankara'da bulunduğu yıllara rastlayan günlerde sofranın en gözde konusu dil kurultayındaki gelişmelerdi. Atatürk Türk diline ve Türk tarihine büyük ilgi gösteriyordu. Bu nedenle insanlar çoğu kez bu konuya hazırlıklı gelirlerdi sofraya. Tartışmalar bittikten sonra saat 2 sularında Atatürk ekseri Süreyya'ya siz yoruldunuz galiba hanımefendi derdi. Süreyya hemen anlar birikme vaktinin geldiğini. Evet paşam der kalkardı. Yaver onu arabasına kadar götürür Süreyya evine dönerdi. Hanımların masadan ayrılmasından sonra Marmara Köşkü'ne veya bara geçilir ve gece sabaha kadar sürerdi. Salih Bozok, Cevat Abbas, Hikmet Bayur, Şükrü Kaya, Nuri Conker, Hasan Cıza Soyak gibi yakın çevrenin başı çektiği bu toplantılarda kadın olarak bir tek Falih Rıfkı'nın eşi sabahlardı onlarla. Süreyya ilk evliliğinin aksine Kılıç Ali'nin böyle horozlar öterken aydınlık eve dönmesinden hiç kocunmazdı. Bazen de öğleden sonra 4-5 sularında başyaver telefon eder Atatürk'ün akşam yemeğe geleceğini haber verirdi. Bu tür haberlere alışık olduğu halde eli ayağı kesilirdi Süreyya'nın. Zaten Luka ve aşçı böyle günler için getirtilmişler ta İstanbul'dan. Atatürk'ün yemeğe gelmesi demek misafirlerin dışında yaklaşık bir 20 kişinin daha ağırlanması demekti. Bir sofrada yaverler için kurulur, bir başka sofrada şoförler ve koruma polisleri oturtulurdu. Süreyya alelacele çeşitli mezeler hazırlardı. Çünkü 7.30 sıralarında gelen Atatürk saat 10'a kadar yemek yemez demlenirdi. Ankara Palas veya Karpiç lokantasından yemeği ısmarlayabilecekken evde kendi özel menülerini hazırlamayı tercih ederdi Süreyya. Üstelik o zamanın Ankara'sında çeşit bulmak da mümkün değilken, hem değişik yemekleri hem de çok özenle hazırladığı masaları beyaz eldivenli garsonları yüzünden Süreyya'nın sofraları Ankara'da meşhur olmuştu. Yemek daveti vermek isteyen Ankaralı hanımlar onun sofralarını örnek alırlardı. Süreyya bu sırada ilkokulu bitiren Antemur'un Robert Kolej'de tahsil görmesi için kocasına baskı yapıyordu. İngilizce dünyada birinci dil olarak yerini almaya başlamıştı. Çocuğun Robert Kolej'de okumasının ona büyük yararları olacağını inanıyordu Süreyya. Cevat Şakir de bu okula gitmiş ve engin kültürünün temelini Robert Kolej'de edinmişti. Asemur ise çocukluğun verdiği bilinçsizlikle Ankara'da babasının yanında kalmak istiyordu. Kılıç Ali gibi altında şoförlü arabası, kapıda korumaları olan nüfuslu bir babanın yanında rahatı ve fiyakası yerinde olacaktı. Okulda bile konumundan dolayı ayrıcalıkları vardı. Süreyya'nın Asemur'u yatılı okula yollamak istemesinin nedenlerinden biri de buydu. Çocuğu koruma polislerinin onu Kılıç Ali'nin oğlu olduğu için pohpohlayan kimselerin çevresinden koparıp yaşıtlarıyla bir arada bulunabileceği iyi bir okulda okutmak. Ama Aytemur üvey annesinin bu girişimini ondan kurtulmak istemesi olarak değerlendirdi ve huysuzluklar yaptı. Ne var ki Kılıç Ali için karısının istekleri adeta bir emir mahiyetindeydi. Aytemur'a okulun istediği giysiler, eşyalar alındı ve çocuk Robert Kolej'e yollandı. Bilal Tecevit, Ahmet İsvan, Tunç Yalman, Nezih Nezi ve şu tesadüfe bakın ki babasının ölüm fermanını verdiği Maliye Nazırı Cavit Bey'in oğlu Şiar Yalçın ile aynı yatakhaneye yerleşti. İstiklal Mahkemelerinin idama mahkum ettiği Cavit Bey'in oğlu Şiar, İstiklal Mahkemelerinin reislerinden Kılıç Ali'nin oğlu Altun'un düşman olabilecekken dost olmasını becerdiler. Bunda öğrencilerine geniş açılardan bakmasını, ufuklu insanlar olmasını öğreten okulun da payı vardı belki. Altemur Robert Kolej'de geçirdiği bir yılın sonunda üvey annesine ilişkin görüşlerini değiştirmişti. Onu bu okula zorla yollayan Freya'ya ömür boyu şükran borçlu olacaktı. Freya Ankara'da yıllardır özendiği, gönül koyduğu atılımları yine gerçekleştiremedi. Bir çalı kuşu olmak ve çocuklara, gençlere eğitim vermek bir sanat ortamının bile içine giremedi. Ama bu kez ellerinin bağlı olması kocasının kısıtlamalarından dolayı değil, vakit bulamadığı içindi. Her günü Çankaya'ya yönelik beklentiler içinde yaşamak hayat tarzları olmuştu. Kılıç Ali sürekli Atatürk ile birlikteydi. Freya da gece gündüz her an gelebilecek davetlere hazırlıklı olmalıydı. Köşkten gelen emirlerle hangi saatte nereye gidecekleri hiç belli olmuyordu. Bazen sadece akşam çağrılıyorlardı, bazen de öğlen yemekleri için. Freya ve Kılıç Ali'nin yaşamları Ankara ile de sınırlı değildi. Sık sık İstanbul'a, Bursa'ya, Eskişehir'e gidiyor, Atatürk'ün peşinde fır dönüyorlardı. Bu gezmelerden hiç gocunmuyordu Freya. Işığa koşan pervaneler gibi Atatürk'ün etrafında uçuşmaktan memnundu. Ama en çok İstanbul'da olmayı seviyordu. İstanbul'daki ilk yazlarını Florya'da Atatürk için yaptırılan Sırıklı Köşk'ün yakınındaki Yaver Köşkü'nün üst katındaki dairede geçirmişlerdi. O yazın sonunda Kılıç Ali Yaver Köşkü'nün karşısına düşen caddenin arkalarında ahşap bir ev satın almıştı. Her gün Atatürk ile birlikte oluyorlardı. Hatta bir keresinde Atatürk'ün köşkünde tamirat bitmediği için birkaç gece onu evlerinde misafir etmişlerdi. Atatürk özellikle yabancı misafirleri ağırlayacağı zamanlar Freya'dan sofraların ve menünün tanzimini rica ediyordu. İstanbul günlerini daha da renklendirebilmek için bir kotra satın almıştı Kılıç Ali. Haydi kotramıza güzel bir isim bulalım demişti Freya. Ben bir isim teklif edebilir miyim diye sormuştu Altemur. Söyle bakalım. Esen. Ah harika bir isim bu Altemur. Kotramızın adı Esen olsun. Ama bana itiraf et bakayım, bu seni sevdiğin kızın adı olmasın sakın. Freya abla neler düşünüyorsunuz demişti Altemur kızararak. Üvey annesiyle arası çok iyiydi. Ona annelik taslamıyor ama ablalık yapıyordu Freya. Cevat Abbas'ın oğlu ve kuzeniyle Atatürk'ten tokat yediklerinde de çok üzülen Altemur'u teselli etmeye Freya'ya düşmüştü. Bir yaz günü köşkün terasından dövün etrafı seyreden Atatürk, denizin içinde oynayan çocukları görmüş, kız arkadaşlarıyla şakalaşmaları haddini biraz aşınca Salih Bozok'u yanlarına yollamıştı. Bozok çocukları kulaklarından tutarak Atatürk'ün huzuruna getirmişti. Atatürk, ben labalilikten hiç hoşlanmam, bir daha böyle saygısız bir davranışı görmeyeyim diyerek birer tokat patlatmıştı oğlanları. Kadınlar ve erkeklerin bir arada yaşamayı öğrenmeleri, karının çarşaftan kurtulup toplum içinde yer alabilmesi için elinden geleni yapan Mustafa Kemal, saygısızlığa ve edepsizliğe hiç gelemezdi. Danslı toplantılarda bile kadınların aşırı dekolte veya aşırı makyajlı olmalarından hoşlanmadığını hemen belli ederdi. Freya'nın zaman içinde Atatürk korkusu geçmişti ama hayranlığı hiç geçmedi. Onun seyyar zekası, pratik çözümleri, her konuyu en ince ayrıntısına kadar irdeleme merakı, filozofça yaklaşımları, ölçülü olması ve muzipliği Freya'nın hayranlığını pekiştiriyordu. Son zamanlarında hastalığı nedeniyle zaman zaman ani çıkışlar da yapsa, Mustafa Kemal kimseyi incitmek istemeyen hassas bir insandı. Bir akşam Florya Köşkü'nde dil konusu üzerinde tartışma yapacakları söylendi. Sofraya bu konuda söz sahibi kişiler davet edilmişti. Atatürk, Yahya Kemal'in dil devrimine karşı olduğunu duymuş, görüşlerini dinlemek için onu da çağırtmıştı. Yahya Kemal saat 7'den itibaren gidebileceği her yere bakılmasına rağmen bir türlü bulunamıyordu. Saat 8, 9, 10 oldu, Yahya Kemal yoktu. Bu arada Atatürk Hikmet Bayır'la dil kuralları üzerine bir münakaşaya girmişti. İlla da ona kendi görüşünü kabul ettirmek istiyor fakat başaramıyordu. Saat 11-12 oldu. Ne ortada Yahya Kemal vardı ne de Hikmet Bayır inadından vazgeçmişti. Bir ara Freya dayanamadı. Paşam dedi. Neden illa Hikmet Bey'in de sizinle aynı fikirde olmasını istiyorsunuz? Bizler aynı fikirdeyiz ya, varsın o da karşı çıksın ne fark eder? Çok önemli dedi Atatürk. Çünkü eğer o kabul ederse herkes kabul eder. Kabul ettirmek istediği kurallar son derece akılcıydı. Dilimiz bizim olmayan, konuşurken asla kullanmadığımız, sadece edebiyatçıların ve alimlerin yazarken kullandıkları kelimelerle doluydu. Bu nedenle bir Osmanlı gencinin yüksek okul gördükten sonra bile imla hataları yapması çok olağandı. O kadar ki imlası düzgün demek Osmanlıca'da geri bir gün anlamına geliyordu. Şöhretli yazarlar arasında bile Arapça ve Farsça kelimeleri doğru okuyamayanlar vardı. Örneğin TRDD ve MTCLD kelimelerini eğer Arapça bilmiyorsanız aynı bugün okuduğunuz gibi telaffuz ederdiniz. Oysa birincisi tereddüt, ikincisi mütecellittir. Dolayısıyla dili sadeleştirmek ve ihtiyacımız olmayan kelimeleri atmak en akılcı çözüm gibi duruyordu. Aslında yeni alfabenin kabulünün, Arap harflerinin Türk kıtlığına uygun düşmemesinin ve zor okunur olmasının çok daha gerisinde yatan derin bir nedeni daha vardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Arap dünyası tarafından sırtından hançerlenmiş olan Osmanlıların mirasından bir Türk milleti doğmuştu. Atatürk ulusal bir alfabe yaratmakla Türk ulusunu yüzyıllardır etkisi altında tutan Arap dilinin ve kültürünün boyunduruğundan kurtarmayı, yeni kimliğine kavuşturmayı amaçlıyordu. İşte bu nedenle fikrini benimsetmeye çalışıyordu arkadaşını. Yahya Kemal hala bulunamamıştı. Atatürk Vali Muhittin Bey'i çağırdı. Yahu dedi, ben saatlerdir dostumu arıyorum, ne biçim valisin, neden şairi bulduramıyorsun? Yahya Kemal saat 5'e doğru Harbiye Hamamı'nda bulundu. Atatürk'ün kendini arattığını duyunca korkusundan oraya saklanmıştı. Süreyya olacakları o kadar merak etmişti ki adeti olmadığı halde o gün sabaha kadar bekledi. Hiçbir şey olmadı neticede. Atatürk enteresan bir tartışma kaçırdığını üstad demek ve yetindi ve yatmaya gitti. Zaten Atatürk'ün filo ederken yatma saatleri genellikle sabahın 5'i, 6'sı bazen de 7'si oluyordu. Saat 3'e 4'e kadar uyuyor, kalkınca uzun süren bir banyo faslından sonra Kılıç Ali'yi, Hasan Rıza'yı, Cevat Abbas ve Salih Bozok'u yanına çağırıyor, çocuklar ben dün gece fena bir şey yaptım mı diye mahcup mahcup soruyordu. Artık bu dönemler onun hastalığa boyun eğmeye başladığı dönemlerdi. Süreyya da güneşin batmak üzere olduğunu fark ediyordu. 1937 yılına girildiğinde Atatürk sık sık ateşleniyor, günden güne zayıflıyor ve burun kanamaları geçiriyordu. Sofralar eski tadını kaybetmişti. Hele Atatürk bu sofralarda sık sık soluğunu kesecek kadar şiddetli öksürük krizlerine tutulmaya başladıktan sonra. Doktorlar henüz karaciğerinde siroz başlamış olduğunu bilmiyorlardı. Ama gözle görünür bir biçimde kötülemesi yıllardır onun en yakın olan Kılıç Ali'yi fazlasıyla müteessir ediyordu. Artık evin de eski neşesi kalmamıştı. Aşçı mutfakta evde ziyafet olmadıkça iş de olmadığı için oflaya poflaya oturuyor, Luka bahçede sürekli sigara içiyordu. Atatürk'ün siroz teşhisi 1938 yılında kondu. O sıralarda Atatürk Hatay olayları üzerinde yoğunlaşmıştı. Hatay'da Türkiye ve Fransa'nın garantisi altında müstakil bir cumhuriyet kurulması için aylar öncesinden kabul edilen anlaşmada ciddi pürüzler çıkmaya başlamıştı. Atatürk kendini iyi hissetmemesine rağmen her gün çok uzun ve önemli çalışmalar yapıyor, doktor tavsiyelerini kulak ardı ediyordu. 1938 baharında Mersin'de Arana'yı da kapsayan bir yolculuğun sonunda İstanbul'a geldiler. Bu yolculuğu hakkında çıkan hastalık söylentilerini yalanlamak için Atatürk istemişti. Gezi esnasında Atatürk törenlerde uzun süreler ayakta durmuş, Silifke yolu üzerindeki harabeleri gezerken de aşırı sıcaktan rahatsız olmuştu. İstanbul'a vardıklarında çok yorgundu. İlk geceyi Atatürk Dolmabahçe'de, Süreyya ve Kılıç Ali ise Şakirpaşa apartmanında geçirdiler. Ertesi sabah Florya Köşkü'ne gitmek üzere arabalarla yola koyuldular. Atatürk yolda rahatsızlandı. Arabayı bir kenara çektiren Kılıç Ali telaşla Süreyya'nın bindiği arabaya koştu. Süreyya, galiba kalp krizi geçiriyor dedi. Eli ayağı titriyordu. Süreyya Atatürk'ün bulunduğu arabaya geçti. Atatürk'ün arkaya yasladığı başı ter içindeydi. Yüzü bembeyazdı. Süreyya mendiliyle atanın soğuk terlerini sildi. Gömlek düğmelerini açtı. Çantasından çıkarttığı kolonyayı şakaklarına sürdü. Teşekkür ederim kızım dedi Atatürk. Söyleyin şoföre yola devam etsin. Daha iyiyim. Yanındakiler Dolmabahçe'ye dönmenin daha uygun olacağını düşündüler. Bunu atıya söylemeye çekiniyorlardı. Kılıç Ali, paşam müsaade buyurursanız saraya dönelim. Biraz istirahat buyurun. Kendiniz iyi hissediyorsanız Florya'ya öğleden sonra gideriz dedi. Teklifinin kabul göreceğini sanmıyordu. Ama Atatürk kendini ne kadar bitkin hissediyor olmalı ki hiç itiraz etmedi. Dolmabahçe'ye varır varmaz Profesör Doktor Neşet Ömer İlder'de haber saldılar. Atayı muayene eden doktor bu krizin kalp ilgisi olmadığını söyledi. Atatürk bir karaciğer krizi geçirmişti. O akşam odalarına çekildiklerinde Kılıç Ali göz pınarlarında titreşen yaşlarla ''Süreyya, korkarım geri sayım başladı.'' dedi karısını. Sonra başını ellerinin arasına alıp hıçkıra hıçkıra ağladı. 1 Haziran 1938 günü Savarona yatı Dolmabahçe Sarayı'nın önüne demir attı. Bir Amerikalıdan satın alınan bu yatı hemen ziyarete gitti Atatürk. Bir çocuk gibi sevinçliydi. Kılıç Ali onun ''Ne olurdu bu gemi elimize birkaç yıl evvel geçmiş olsaydı.'' dediğini duydu. Yat birkaç gün içinde hazırlanınca Atatürk Dolmabahçe Sarayı'ndan yata taşındı ve çalışmalarını orada sürdürmeye başladı. Her gün Ankara ile görüşüyor, hükümetten ve genelkurmaydan gereken bilgileri alıyor, elçileri kabul ediyor ve özellikle yeni bir savaşa doğru sürüklenen dünyada ülkesinin yerini tespite çalışıyordu. Süreyya yatı sık sık ziyaret ediyordu. kendi özel yatıyla İstanbul'a gelmiş bulunan Romanya kralı Karol'u kabul edecekti. İkramın aksamaması için yine Freya'dan yardım rica etmişti. İnce bir zevkle donanmış sofrayı görünce Freya'ya teşekkür etmiş, sizin gibi bir yardımcının eksikliğini hep hissettim Freya Hanım demişti. Haziran ayı içinde akşam yemeklerini büyük yemek salonunda arkadaşları ve davetlileriyle yiyordu. Freya ve Kılıç Ali bu yemeklerde yatın müdavimi olmuşlardı. Ama Temmuz ayının ortalarında halsizliğinden dolayı bu yemeklere son verildi. Artık sadece geminin büyük salonunda veya güvertede şezlonguna uzanarak istirahat ediyor, kitap okuyor ve gramofonda sevdiği şarkıları dinliyordu. Freya bu kez ona kitaplar ve plaklar taşıyordu. Ara sıra ziyaretçileriyle koyu sohbetlere daldığı da oluyordu. En fazla ilgilendiği konular Dil ve Tarih Kurumu'nun konuları ve Hatay meselesiydi. Freya Atatürk'ün son deniz gezilerinde de yanındaydı. Dolmabahçe'den başlayarak Florya'ya kadar uzanan ve sonra Boğaz'ı bir baştan bir başa geçen Atatürk, geminin tüpeştesine dayanarak İstanbulluların sevgi gösterilerine karşılık vermişti. Hayatını adadığı halkıyla son buluşmasıydı bu. Gezinin sonunda çökmüş, tükenmiş bir halde kendini bir koltuğa atmıştı. Yine bir başka akşam Dolmabahçe önünde demir atmış olan Savaralan'ın güvertesinde hasır koltuğunda güneşin batışını seyrediyordu. Ufuk minarelerin arkasında kıpkızıl bir renk almıştı. İstanbul camileriyle ateşten bir fona yaslanmış gibiydi. Süreyya Atatürk'e son okuduğu kitabı getirmiş yanı başında oturuyordu. Söyler misiniz bana bir Münir çalsınlar dedi Atatürk. Yaveri koşup gramofona bir taş plak koydu. Az sonra minarelerin birinde yanık sesli bir müezzinin ezanı duyuldu. Atatürk başı işaret verdi, plağı susturdular. Hepsi huşu içinde ezanı dinlediler. Süreyya başını öteye camilerden yana çevirmiş olan atının göz pınarlarında yaşların biriktiğini gördü. Bir damla süzülmüş yanağının aşağı akıyordu. Atatürk uzun müddet yanındakilere doğru dönmedi. Nihayet başını çevirdiğinde hem ezan bitmişti hem o kendini toparlamıştı. Ne yazık ki ezanı tekrar ettirmemiz imkan yok Freya Hanım dedi yumuşak bir sesle. Sabah ezanını bekler hep birlikte dinleriz paşam dedi Freya. Siz o saatte mışıl mışıl uyuyor olursunuz. Ben yalnızlığımı ancak... Sustu. Belki de çok büyük kalabalıkların içinde, arkadaş dolu sofraların ortasında yaşarken çektiği derin yalnızlığından söz edecekti. Ama lafının gerisini getirmedi. Birkaç akşam sonra Atatürk ateşlendi. Freya annesinin evinde gecenin o saatinde çalan telefonun hayra alamet olmadığını biliyordu. Arayan Kılıç Ali'ydi ve sesi çok telaşlıydı. Atatürk'ün ateşini düşüremiyorlardı. Hakkıya'nın evde bir sirkesine batırılmış tülbentler hazırladı. Freya sanki elinde bir hayat iksiri taşıyormuş gibi göğsüne bastırdığı sirke ve tülbentlerle yata koştu. Sabiha Gökçen, Hasan Rıza Soyak ve Kılıç Ali sabaha kadar bu tülbentleri Atatürk'ün alnına, kollarına ve bacaklarına sararak ateşi düşürmeye çalıştılar. Ertesi gün Kılıç Ali karısına, ''Freya artık yata gelmen doğru olmaz. Ziyaretlerine son ver lütfen.'' dedi. ''Neden?'' diye sordu Freya, çok gücenmişti. ''Ben Gazi'yi iyi tanırım. Bu haldeyken kimsenin onu görmesini arzu etmez. Yanında ancak en yakınları olan ve onun her halini bilen bizler kalacağız.'' Bunu kendisi mi istedi? ''O asla böyle bir şey söylemez.'' dedi Kılıç Ali. 23 Temmuz'da Atatürk yatla son gezintisini yaptı. Artık yatın odalarındaki sıcak dayanılmaz hale gelmişti ve Atatürk'ü Dolmabahçe Sarayı'na taşınmaya ikna etmişlerdi. Hasan Rıza ve Kılıç Ali atının taşınması için bir sedye hazırlattılar. Fakat Atatürk buna şiddetle karşı koydu. Bu sefer başka bir çare düşündüler. Yata yanaşmış olan acar motorundaki hasır koltuğu yata çıkardılar ve Atatürk'ü, Kılıç Ali, İsmail Hakkı Tekçe ve bir sivil polisin taşıdığı bu koltuklu önce motora, sonra sarayın alt katındaki asansöre götürdüler. Atatürk asansörden odasına kadar kendi başına yürüyerek gitti. Gece yarısıydı. O günden itibaren Freya Kılıç Ali'yi çok az gördü. Kocası sürekli Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün başucunda nöbetteydi. Ara sıra Taksim'deki eve uğruyor, bir banyo yapıp üstünü değiştirip geri dönüyordu. Kocası 10 Kasım günü gözleri kan çanağına dönmüş bir halde eve geldiğinde Freya acı haberi radyodan çoktan duymuştu. Ona sarıldığı zaman hıçkırıklara boğularak son anda son nefesini vermeden bir saniye önce birdenbire gözlerini açtı ve başını sert bir hareketle sağa çevirdi Freya. Hasan Rıza ile düşündük ki bağlandığı ve inandığı aziz milletini etrafındaki dostlarının şahsında son defa askerce selamlamak istedi dedi. Freya kocasını rahatça ağlayabilmesi için yatak odasında yalnız bıraktı. 9 yaşından beri tarifsiz bir hayranlıkla belki de bilinçaltında aşkla sevdiği insanın kalbi karşısında uyuşmuş gibiydi. Annesini ya da babasını kaybettiği için ne yapacağını bilemeyen, şaşkın bir çocuktan farkı yoktu. Ama bu duygusunda yalnız değildi. O anda yurdunu seven her Türk, yüreği yanarak kendine çağdaş bir ülke armağan etmiş, bir daha geri asla doldurulamayacak atası için gözyaşı döküyordu. Freya'nın Ankara'dan yolladığı mektup, ''Sevgili anneciğim ve babacığım'' diye başlıyor ve 21 Kasım günü Atatürk'ün naaşının bir top arabası üzerinde Etnografya Müzesi'ne götürülüşünü anlatıyordu. Emin Paşa kadının mektubunun bir bölümünü eski bir asker olmanın verdiği derin haz duygusuyla birkaç kere üst üste okudu. Sizlerin topraklarımızdan dişinizle, tırnağınızla söküp attığınız İngiliz askerleri, Fransız askerleri ve daha nice yabancı asker, tören elbiseleri içinde sıraya girmiş, silahlarının namlularını ve bayraklarını aşağıya eğmiş ağır ağır ilerliyorlardı. Müzelerin önünde bekleyen sefirlerin, yabancı generallerin arasında yaşlı biri dikkatimi çekti. Atatürk'ün tabutu önünden geçerken elindeki mareşallik asasını yukarı kaldırarak onu askerce selamladı. Gözlerinde yaşlar vardı. "Kim bu yaşlı asker?" diye sordum Kılıç'a. Çanakkale'de Atatürk'ün karşısında savaşmış, yenik düşmüş ve ayağının birini o savaşta kaybetmiş olan İngiliz mareşali Bird Ward'muş meğer. İstanbul yılları 1939-1946. Süreyya ve Kılıç Ali Atatürk'ün ölümünden sonra Ankara'daki evlerini kapatıp İstanbul'a döndüler. Teşvikiye'de Hüsrev Geride Caddesi'nde Gözlem Apartmanı'nın bir katını kiraladılar. Taşınma telaşındaki ilk haftalar geçtikten sonra Süreyya kendini çok zor günlerin beklediğini fark etti. Kılıç Ali derin bir bunalımın eşiğindeydi. Kimseyle görüşmek, hiçbir yere çıkmak istemiyordu. Sanki koca adamın varoluş nedeni Atatürk'ün ölümüyle yok olmuştu. 15 yılı aşkın bir süre Ankara'da en önemli konumlarda bulunan, devlet reisinin en yakını olan Kılıç Ali şimdi bir hiçti. Cumhurbaşkanı İsmet Paşa Atatürk'ün hiçbir zaman sevmediği yakın çevresini ezmiş geçmişti. Süreyya kocasını bunalımdan çıkarabilmek için elinden geleni yaptı. Birçok bankada bir iş yerinde hatırlı tanıdıkları vardı. Onlardan herhangi biri ordu disiplinini bilen, mecliste milletvekilliği yapmış, devlete bu kadar yakın yaşamış tecrübeli bir kişi, bir yerde bir yönetim kurulu üyeliği, bir danışmanlık kolaylıkla bulabilirdi. Kılıç Ali bu teklifleri duymak bile istemedi. Hiç kimseden iş dilenmeyecekti. Az çok parası vardı. Eski şaşalı hayatlarını sürdüremeseler bile kimseye muhtaç olmadan yaşayabilirlerdi. "O zaman senin bu depresyondan kurtulman için bir seyahate çıkalım," dedi Süreyya. Kılıç Ali kabul etti. Herhangi bir yerde olmak, Ankara veya İstanbul'da bulunmaktan çok daha iyiydi. Prag üzerinden geçerek Paris'e uzanan bir seyahat yaptılar. Yolculuk boyunca her ikisi de müthiş üzüntülüydü. Ama yeni yerler görmenin, yeni tatlar tatmanın etkisiyle günlerin nasıl geçtiğini fark etmiyorlardı. Süreyya için asıl sorun İstanbul'a döndükten sonra başladı. "Perşembe günü Büyük Kule'de akşam yemeğine davetliyiz," dedi Süreyya. "Ben gitmem, sen tek başına git." "Neden gitmiyorsun?" "Bir zamanlar beni görünce iki büklüm olan kapıcılar şimdi kapı tokmağını bile tutmazlar benim için Süreyya." "Kılıç, bir zamanlar sana iki büklüm olan adamlara bol bahşiş verirdin. Şimdi bir mislini verirsin gerekirse. Bak bakalım iki büklüm oluyorlar mı olmuyorlar mı? İstemiyorum. Başkaları da olacak orada. Selam vermeyebilirler." "Nereden çıkarıyorsun bunları? İnsanlar sana niye düşman olsun?" "Düşmanlık benimden değil. Benimle dostluk kurmaları bugünkü iktidarın kulağına gider diye çekinirler. İnanın ölene kadar elinden dışarı çıkmayacak mısın? Ölene kadar değilse bir iktidardan düşene kadar."